Günaydın, hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum bu sabah da benimle birlikte olduğunuz, evlerinize, iş yerlerinize konuk ettiğiniz, benim çalışma odama misafir geldiğiniz ama en çok bu yayın boyunca mümkün olduğunca her türlü derde, tasaya, kedere, elemeye, bambaşka düşüncelere kafanızı kapatarak 45-50 dakika boyunca edebiyatla ruhunuzu sağaltmak üzere burada bulunduğunuz için. Sağ olun, var olun. Dünyanın neresinden katılıyorsanız bu yayına ve bulunduğunuz yerde insanlar birbirlerine hangi dilden günaydın diyorlarsa o dilden günaydın dediğimi varsayın lütfen. Rojbaş, Pariluis, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobri Utro, Cin Dobre, Yore Geld, Huamenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabahleyir, Boreda, Habari, Dilam Şvidobisa, Doginan, Nihao, Buenos Dias, Aloha ne diyorsanız. Günaydın. Hadi yayını paylaşın. Şu aşağıdan 3 noktanın yanından Periskop izleyicileri paylaşsın yayını, diğer dostları da çağırsın. Ben de aynı şeyi sosyal medya üzerinden yapayım. Çağırayım insanları. Diyeyim ki 3 kadın cinayetinin işlendiği, 3 kadının daha vahşice katledildiği, Türkiye'nin pek çok sorununun olduğu, sabaha karşı 5'te aşılarının yetiştiği, o aşıların nasıl yapılacağını kimsenin bilmediği, her şeyin aslında çok fazla dalga dubara içinde döndüğü, midemizin ağzımızda, yüreğimizin sürekli beynimizin bir yerinde attığı bir dönemde edebiyat konuşalım. Konuşalım ki bütün bunları başkalarını konuşacak zamanımız, aklımız kalabilsin. Bunu yapabilelim. Bugün Sabahattin Ali konuşacağız. Sabahattin Ali'den Kuyucaklı Yusuf'u konuşacağız. Aslında sadece 9 yaşında bir roman kahramanının bir cinayetle başlayan, başka cinayetlerle biten öyküsünü, aradaki kısacık yaşamını değil, onunla birlikte Türkiye'de mesela sol hareketleri konuşacağız. Türkiye'de Sabahattin Ali özelinde olağan şüpheli olmayı konuşacağız. Ne demek olağan şüpheli? Hayır, o bildiğiniz meşhur filmden bahsetmiyorum ama ondan daha ağır bir şekilde olağan şüpheli olmak. Her şekilde insanların aklına toplumu bir şekilde güce bağlı kılmak için birilerinin üzerine zulüm uygulamak geldiğinde ilk akla gelen insanlardan olmak. Yani Sabahattin Ali olmayı, Aziz Nesin olmayı, Rıfat Ilgaz olmayı konuşacağız biraz. Arkadaki bu kitap Sabahattin Ali'nin yazdığı ilk roman. Diğerlerini biliyorsunuz. Hani öyle bir dönem ki belki istediğim de bu zaten. Bu yayın bittiğinde Sabahattin Ali'nin sadece Instagram'da yanına bir kahve fincanıyla kürk mantolu Madonna'sının koyularak paylaşılmayacağı bir insan olduğunu anlamanız. Bugün özel bir teşekkürle başlamak istiyorum. Gerçekten hani bu yayının içinde hep birlikte yapıyoruz diye çok sıkça söylüyorum bunu ama sadece bu kadarla kalmasın istiyorum. Gerçekten öyle hep birlikte yapıyoruz. Mesela bugünkü yayında bana çok büyük rehberlik eden, parça parça, yarın eğer unutturmazsanız, şimdi çok dağınık durumda çünkü ama yarın size toplu olarak göstereyim. Bu yayına çalışırken parça parça bütün notları derlememde çok yardımcı olan, doktora tezini benimle paylaşan Zeynep Candır Hoca'ya çok teşekkür ediyorum. Sağ olsun. Kafamdaki bölük pörçük şeyleri birleştirmekte çok faydası oldu. Bugün ona özel bir teşekkürle başlamak istiyorum. Sabahattin Ali ile ilgili yazılan kitaplara, onları yazanlara, çizenlere, dostlarına, onu anan herkese. Benim kendisiyle ilişkim, Sabahattin Ali ile ilişkim yanlış hatırlamıyorsam 15-16 yaşında başladı. Aslında okuduktan sonra kafamda ilk çınlattığı şey, ilk belirttiği düşünce, her şeyin ötesinde insan olmaktı. Bugüne kadar hiç değişmedi beynimde Sabahattin Ali'ye yönelik olan şey, kavram, insan olmak. Hatalarıyla, kusurlarıyla, kendini saklamamasıyla, belki zaman zaman ruhi bir takım rahatsızlıklarıyla, geçmişten getirdikleriyle, çocukluğuyla, büyümesiyle, yetişkinliğiyle, hep eksikliğiyle insan olmak. Ama yaşama karşı bir şekilde dirençli kalabilmek. 1907'de başlamış bir hikaye Sabahattin Ali'nin hikayesi. Ama öyle ilginç bir hikaye ki babası bir asker, yüzbaşı ve görev gereği çok fazla yer geziyorlar. Onun hatırasında en ağır etkiler bırakan yerlerden bir tanesi Çanakkale. Neden? Sabahattin Ali'nin hayatı hapislerle savaşlar içinde geçmiş bir ömür aslında. Çok kısa, uzun bir yaşamdan bahsetmiyoruz. 41 yıllık bir yaşam hepi topu. Üstelik hani burada Kuyucaklı Yusuf'un hikayesinde cinayetle başlayıp cinayetlerle biten bir yaşam dedim ya, ondan çok farkı olmayan bir yaşam aslında. Çünkü ömrünün 4 yılını geçirmek zorunda kaldığı babasının görevi nedeniyle Divan-ı Harb'in sıkı yönetim komutanı olarak çünkü Çanakkale'ye tayin ediliyor. Orada yaşadığı 4 yıl boyunca ruhunda çok derin izler bırakan pek çok karmaşaya şahit oluyor. Bunlardan bir tanesi annesinin, Hüsniye Hanım'ın yaşadığı ruhi rahatsızlık. Zaten bütün kitaplarında, Sabahattin Ali'nin yazdığı sadece kitaplarında, hani romanlarını kasteterek söylemiyorum. Şiirlerinde, öykülerinde tamamıyla o kadın figürünün içindeki çok dalgalı ifade aslında hep anneye atıftır. Başından sonuna kadar. Burada Kuyucaklı Yusuf da Ana karakterlerden, hatta romanı başlatan kişinin, Yusuf'tan bile önce adını duyduğumuz Kaymakam Selahattin aslında babasıdır Sabahattin Ali'nin. Kendi babasının adını da doğrudan kullanarak yapmıştır. Birazdan konuşacağımız gibi evlilikte biraz geri kalmak, evlenmek mecburiyetinde olduğu için evlenmek, yaşadığı sıkıntılara, her şeye eyvallah diyerek isyan duygusundan uzaklaşmak ve bunu yaparken güçsüzlüğe boyun eğmekle bir parça itham ettiği insandır Yüzbaşı Selahattin Bey. O 4 yıl boyunca Çanakkale'de kaldıkları 4 yıl boyunca annesi ilk kez intihara kalkışır. Bu ruhi rahatsızlıkların içinde kardeşinin mesela kekemeliğini yıllar boyunca ona bağlar. Çünkü çok büyük korkular yaşar. Gerçekten çok çok büyük korkular yaşar. Dedik ya, ömrü hep savaşların içinde geçmiş bir insan diye. 1912'de Balkan Harbi ile başlayan süreç. Doğumu çok ilginç bir dönem çünkü. Türkiye'nin hani mutlakiyetten meşrutiyete geçtiği dönem. Bütün bunların içinde savaşların, Balkan Harbi'nin, arkasından Çanakkale Savaşları'nın, arkasından ulusal bağımsızlık mücadelemizin, milli mücadelenin, kurtuluş savaşı, Birinci Dünya Savaşı'nın, İkinci Dünya Savaşı'nın hepsinin içinde olduğu 41 yıllık kısacık bir ömür. Ruhunda açılmış ama kapanmış çok zor yaralar bırakır bunların hepsi. Ve Sabahattin Ali bütün eserlerinde açık yüreklilikle anlatır bunu. Bugün sadece Kuyucaklı Yusuf'u konuşmayacağız biz. Bana kalırsa çünkü benim hayatımın son 35 yılının içinde yer almış olan Sabahattin Ali böyle anılmayı hak etmiyor çünkü. Şiirleriyle de anacağız. Çünkü şiirlerinin içine girdiği yaşamın o farklı ögeleri bize onu daha fazla tanıtacak. Bu roman Aydın'ın Nazilli ilçesinin Kuyucak köyünde başlar. Ve çok sert ifadelerle başlar roman. Hatta o güne kadar yazılmışlar içinde belki bu kadar sert ifadeler kullanan romanlar yoktur. Özellikle açılış cümleleri içinde. Hani Sabahattin Ali ile ilgili eğer siz de kitabı okumuş, hatta bu yayın için bir parça çalışmışsanız duymuşsunuzdur. Romantik ifadesi çok kullanılır. Ben çok katılmam buna. Çünkü Sabahattin Ali'nin romantizmi aynı zamanda gerçeklikle birleşen bir romantizm olmak zorundadır. Böyle olduğu zaman da iki kavramın da ayakları yere değmez. Oysa şu cümleleri yazabilmiş, romanına bu cümle ilk romanına bu cümlelerle başlamayı göze alabilmiş bir insana sadece romantik demenin çok doğru olduğunu zannetmiyorum ben. Çünkü roman tam da sert bir ifadeyle şöyle başlar. 1903 senesi sonbaharında ve yağmurlu bir gecede Aydın'ın Nazilli kazasına yakın Kuyucak köyünü eşkıyalar bastılar ve bir karı kocayı öldürdüler. Kaza kaymakamı Selahattin Bey müdde-i umumi ile doktoru yanına alarak, savcı ve doktoru yanına alarak tahkikata bizzat gitti. Jandarma kumandanın izinli olduğu için yanlarında bir başçavuş ve 3 jandarma neferi vardı. Bir cinayet haberiyle başlar ve eşkıyaların katlettiği bu cinayetin işlendiği eve girdikleri anda bir köşeye büzüşmüş 9 yaşında bir çocuğu görürler. Yusuf, Kuyucaklı Yusuf. O yıldan sonra, bu roman yayınlandıktan 1937'den sonra pek çok karakteri etkileyen isimlerden bir tanesidir. Bugüne kadar geldiğinde hatta pek çok film karakterini bile etkileyenlerden bir tanesidir. Çünkü romanın giriş cümlesindeki sertlik Yusuf'un hayatının her yerine sirayet etmiştir. Annesiyle babasının eşkıyalar tarafından öldürülmesini gören, buna şahit olan, üstelik olay sırasında bir parmağı, baş parmağı kopma aşamasına gelen ki romanın içinde o parmağın aslında bu karakterin parmağının kopmasıyla hayatının nasıl değişeceği sonlarına doğru anlatılır. Çünkü kendisini seferberliğe katılmaktan alıkoyar. Kurşun atamayacağı için, tüfek kullanamayacağı için o baş parmak. Ucunda, derinin ucunda kalmış haliyle o baş parmağın sallandığını ve demin söylediğimiz gibi Kaymakam Selahattin'in yanında gelen doktorun küçük bir bıçak darbesiyle parmağının ucunu koparmasına gık bile demeyen bir çocuktan bahsedilir. Kuyucaklı Yusuf o saatten sonra hayatını değiştirecek pek çok tesadüfün, pek çok olayın da içinde yer alır aslında. Çünkü kendisinin bir kızı olan ve o anda çocuğa duyduğu acıma hissiyle birlikte aslında onun metanetinden de çok etkilenen, dedik yani kendisi çok metin olabilen bir insan değil, zorunluluklarla baş etmeye çalışan ama bu konuda eyvallah biraz fazlaca üstlenmiş insanlardan biri Kaymakam Selahattin, Yusuf'a kendi oğlu olmasını teklif eder. Kimsen kalmadı der ona. Hatta bir de soru sorar arada. Evladım sen korkmadın mı bu insanların yanında diye. Yusuf'un cevabı çok etkiler onu. Anam babam sonuçta niye korkayım der. Ölülerinden korkmadığını anlattıktan sonra. Ve Yusuf başka çaresi olmadığını, insanların yanında o yalnızlıkla zaten hep terbiye edileceğini düşündüğü için, bunu sonra başka eserlerinde de görürüz Sabahattin Ali'nin, o kalabalık içinde yalnızlık denilen romantik cümleyi dünyanın farklı yerlerinde, mesela Kürk Mantolu Madonna'da kullandığı gibi, hani oradaki meşhur soru, yalnız değilsiniz değil mi Berlin'de sorusuna verdiği cevap, yalnızım, Üstelik sadece Berlin'de değil, bütün dünyada da. Küçüklüğümden beri cevabı burada Kuyucaklı Yusuf'la başlar. Yusuf, Kaymakam Selahattin'le birlikte onun evine hareket eder. Orada, evin içinde, görev yaptığı yerin içinde aslında çok hoş karşılanmaz. Küçücük bir kız çocuğu vardır evde, Muazzez. Yusuf'un ölmez aşkı. Ama aşkla birlikte aslında hayatının da anlamı üvey kardeşi olacak. Üvey kardeşi de olmayacak aslında. Hiçbir şekilde bir aile bağı, kan bağı olmayan bir insan. Ve Kaymakam Selahattin'in eşi Şahinde. Şahinde burada sorumluluklarını aslında bir şekilde erteleyen, iyi gibi görünen ama Selahattin'in hayatını zindana çeviren insandır ve onunla birlikte felakete sürüklenecek hikaye daha da hızlanır Kuyucaklı Yusuf'un içinde. İlk günden itibaren birbirlerini sevmezler Şahinde ile. Bana kalırsa buradaki vurgu işte Sabahattin Ali'nin annesine dönük olan vurgusuyla çok benzer. Çünkü Şahinde'nin hayatı da böyle dalgalanmalarla, böyle ruhi sarsıntılarla geçen bir hayattır ve kafasında bir takım kurgular vardır. Hayatı oraya götürebileceğini düşünür. İlk günden itibaren yıldızları barışmamakla birlikte başka çaresi olmadığı için en azından o dakika, o yıllar itibariyle Şahinde çok sesini çıkartmaz. Yusuf yeni hayatına alışır. Sonra tayin çıkar, Edremit'e hareket ederler ve ondan sonra hayatı nasıl, orada nasıl değiştiğini görürüz. Ama burada Sabahattin Ali'nin yerleşik toplum değerlerine ilişkin olan fikirlerini görmemiz son derece önemli. Çünkü Sabahattin Ali burada bütün Anadolu'ya yayılmış olan bir fikirden bahseder ve burası doğrusunu isterseniz hem kendi ailesinin, kendi gerçek ailesinin kuruluşunda hem ondan sonra Anadolu'da yaşananların tamamında aile kavramını, evlilik kavramını nereye oturttuğunu gösterir. Der ki, bereket versin Anadolu'nun bu yalnız kendine mahsus dertleri yanında bunların yine yalnız kendine mahsus çareleri vardır. Bunlardan en birincisi rakıdır. Rakı hangi yöntem için kullanılır? Bizim küçük Anadolu şehirlerimizde müzmin evlenme hastalığı daima hüküm sürmektedir. En kuvvetliler bile 1-2 sene dayanabildikten sonra bu amansız mikroptan yakalarını kurtaramazlar ve kör gibi önlerine ilk çıkanla evlenirler. Bu evlenme mevzunu biraz aklınızda tutmanızı rica ediyorum. Çünkü ileride mektuplarında göreceğimiz gibi Ayşe Sıtkı İlhan'a yazdığı o hani kitaplaştırılan, Doğan Akın'ın önderliğinde kitaplaştırılan müthiş bir kitaptır o. Orada anlattıkları ile birlikte aslında Sabahattin Ali'nin kendi için biçtiği hayat bu değildir. Ama yaşam onu öyle bir yere getirir ki o saatten sonra var olana katlanmakla ömrünü tamamlar. Sessizlikle, tıpkı Yusuf'ta olduğu gibi. Yusuf'un zaman zaman o dalgalanmalarının gerekçesi, kimseyle konuşmama gerekçesi budur. Yusuf Edremit'e yerleştikten sonra ailesiyle birlikte romanın diğer karakterlerini görürüz. Yavaştan serpilmeye, büyümeye başlayan Muazzez'le aralarındaki yakınlığı görürüz. İkisinin birbirlerine çok sonraları, çok sıkıntılı bir dönemde açılmalarıyla aslında biraz daha gün ışığına çıkan aşklarını görürüz. Ama yan unsurlar Sabahattin Ali'nin bütün romanlarında olduğu gibi hikayenin tetikleyicisidir aslında. Mesela burada ortama giren eşrafın en zengin insanı Hilmi Bey, bir fabrikatördür Hilmi Bey. Oğlu Şakir itin önde gidenidir. Bütün kasabaya kök söktürmektedir Edremit'e. Ama insanlar paraları nedeniyle onlara ses çıkartamazlar. Ve Sabahattin Ali'nin müthiş kurgusunun içinde bir şekilde yollar kesişir. Aslında arkadaşlık edecekleri yaşıt grupların, akran grupların içindedir. Şakir de, Yusuf da. Ama mizaçları birbirleriyle yakınlaşmalarını önler. Ta ki bir Luna Park gezisine kadar. Orada Muazzez'e bugünün amiyane tabiriyle sarkıntılık ettikten sonra Yusuf'tan belki bu romanın tamamını belirleyecek olan o meşhur yumruğu yer ve dişlerinin arasından bir küfürle birlikte bir beddua dökülür Şakir'in. Muazzez'i karım edeceğim der. Yanındaki kardeşini karım edeceğim. Ve ondan sonra zaten olaylar hızlanır. Ardından mesela bir kurban tiplemesi olarak Muazzez'e aşık olan başka bir tip girer. Başka bir arkadaş Ali'dir adı. Romanın en büyük kurbanlarından biridir. İsimler dikkatinizi çekiyor değil mi? Burada kendine çok uzak olmayan kavramlar kullanıyor Sabahattin Ali. Oradaki Ali isminin kurban seçilmesi boşa değil. Ali aslında son derece iyi niyetli ama hayatın onu götürdüğü yere direnemeyen insanlardan bir tanesi. Zaman gelip artık evlenme çağına yaklaşıldığında aslında romana iki karakterin daha girdiğini görürüz. Kübra ile annesi, temizlikçi kadın. Onlar aslında Yusuf'a bir oyun kurmak üzere Şakir tarafından, Şakir'in kendisinden de daha çakal, it arkadaşı Hacı Ethem tarafından yerleştirilmiş iki karakterdir. Bir tezgah kurulmaya çalışılır. Gencecik bir temizlikçinin kızı Kübra kullanılır ve burada yapılmaya çalışılan şey Yusuf'u tecavüzle suçlayıp hayatını zindana çevirmek, ardından da kız kardeşini elinden alarak Şakir'e yar etmeye çalışmaktır. Fakat bu iki kadın dayanamaz. Kumpası açıklarlar ona ve ardından Yusuf'un evine yerleşirler. İşte burada yaşananlar romanın diğer açıklayıcı unsurları haline gelir. Çünkü bahsettiğimiz fabrikatör Hilmi ile birlikte onun oğlu Şakir ve olayın üç numaralı çakalı olan Hacı Ethem onların sırtlanı gibidir. Leşten kalanı sadece götürür o. Küçük Kübra'ya tecavüz etmişlerdir bir bağ evinde ve bu gerçek birbirlerine asla kopmayacak şekilde bağlanmalarına, birbirlerinden uzaklaşmamalarına neden olmakta, çıkarlarını bir araya getirmektedir. İşte tam bu noktada evlilik için bastırmak, artık hiçbir çare bırakmamak konusunda Yüzbaşı Selahattin tipinden de hareketlenen Kaymakam Selahattin bir kez daha girer. Kuyucaklı Yusuf'un babası, yani romandaki babası devreye girer. Kendini kaptırdığı ortamların içinde 320 lira kumar borcuna sahip olur fabrikatör Hilmi'ye. Aslında bu da önceden kurulmuş bir tezgahtır ve bu paranın karşılığında alınmaya çalışılan Muazzez'dir. Onları çaresiz bırakıp başka yöntem bulamayarak. Tam burada işte Yusuf ilk kez belki hayatında derin kararlar almak zorunda kalır. Kurban Ali devreye girer. Ali de aşıktır Muazzez'e çünkü. Bu parayı kendisinin verebileceğini söyler. Aslında parayı verme gerekçesi bellidir. O da bu parayı başlık niyetine kullanarak Muazzez'in kendi işi olmasını istemektedir. Yusuf başka çıkış bulamadığı için parayı alır, borcu öder ve ondan sonrasında ne yapacağını düşünmeye başlar. Birbirlerine açılma noktaları burasıdır işte. Ben kimseyle evlenmek istemiyorum. Kimi istiyorsun sorusuna hala anlamadın mı diye cevap verir Muazzez. Ve ondan sonra birlikte çok daha rahat açıklayarak aşklarını ama çok ellemeden, dokunmadan, hani çok uzaktan bunu yaşamaya devam ederler. İşin içinde dedik ya, hani başlangıcından sonuna kadar cinayetler var diye. Roman bir cinayetle başlıyor, cinayetlerle bitiyor. Arada başka bir cinayet işlenir. Başka bir arkadaşlarının düğün gününde Şakir sarhoş kafayla, yine geldiği sarhoş kafayla Muazzez'e evlilik teklif ettiğini öğrendiği Ali'yi herkesin gözünün önünde vurur. Ama hiç kimse şahit olmaz. İşte biraz otoriteyle çelişkisi, otoriteyle bir araya gelmesi, onunla asla bitmeyecek mücadelesi Sabahattin Ali'nin belki burada gözümüze çarpar öncelikle ilk romanında. Çünkü karakolda ifade vermeye giden insanlar bir anda ifadelerini değiştirmek zorunda kalırlar. Çünkü kasabanın jandarma komutanı kendisine verilen büyük rüşvet karşılığında cinayetin en büyük delili olan silahın değiştirilmesine Hacı Ethem tarafından göz yumar. Sonra alınan o ifadelerde hiçbir şey olmaz ve Şakir başına hiçbir şey gelmeden bu cinayetten yırtar. 1-2 günlük mahpusluk dışında hiçbir şey gelmeden. Bu aslında Sabahattin Ali'nin belki burada bir çıkma yapmak gerekir. Sabahattin Ali'nin başına gelenlerden de çok farklı değildir. Çünkü kendisinin hayatı bir tutuklamalar silsilesi içinde geçer dedik ya. 1928'de yurt dışına eğitime yollanacak 15 kişi arasında seçilir Sabahattin Ali. Onun payına Almanya'ya gitmek düşer. Hani bunu başka bir vesileyle burada konuşmuştuk. Edebiyat konuşurken yine başka bir yerden gelmişti mevzu. Kürk mantolu Madonna'daki karakterin, Maria Puder karakterinin neden Alman olduğunu açıklar. Daha sonra mektuplarında da söylediği gibi 28'li, 28'lik, 28 diye tarif eder onu. Maria Puder'in de hayatına girdiği o dönemde 4 yıl için gittiği Almanya'da 2 yıl civarında kalır. 1,5 yıldan biraz fazla. Sonra döner Türkiye'ye. Dönmesiyle ilgili o kadar çok tevatür vardır ki işte belki Sabahattin Ali karakterini en çok anlamaya çalışacağımız yer burasıdır. Çünkü Sabahattin Ali'nin dönüşüyle ilgili olarak siyasi yaşamının içine başladığı, yani Türkçülük akımlarının içinde başlayan, Nihal Atsız'a yakın çerçevede Türk Ocakları'nda başlayan bir çalışmadır bu. Orada başladığı, onlara mesela bir Alman'ın Türklüğüne hakaret ettiği gerekçesiyle kendisi tarafından dövülmesi üzerine şikayet edildiğini ve dönmek zorunda kaldığını söyler. Ama Hasan İzzettin Dinamo ile yaptığı bir görüşme sırasında ona yazdığı mektuplarda da ifade ettiği şekliyle o dönemde kendisinin de sempati duymaya başladığı sol hareketin içinde, daha sonra hani Almanların, Alman Komünist Partisi haline gelecek o Spartakist hareketin, Rosa Luxemburgların falan içinde olduğu o Spartakist hareketin içinde öldürülme korkusundan bahseder ilk kez. Çünkü tam da o dönem Artık faşist takımların bütün Avrupa'da, göbek Avrupa'da yükselmeye başladığı, ırkçılığın koyu bir hale geldiği dönemdir. Hasan İzzettin Dinamo ile görüşmesinde anlatır. Artık yavaş yavaş benim de kitaplarımdan rahatsız olmaya başlamışlardı ve ölümle tehdit ediliyordum diye. Bir başka gerekçe olarak da Türkiye'ye geri çağrılmasını, artık hani bursunun tırnak içinde bittiğini gösterir. Bunların hangisinin olduğunun hiçbir önemi yoktur aslında. Çünkü Türkiye'ye döndükten sonra, yani 1930'la birlikte bu hapislik süreci tekrar başlar. Farklı okullarda hocalık yapmaya başlar Sabahattin Ali. Mesela öğrencilerin dolabında bulunan bir dergiden dolayı komünizm propagandası yapmaktan tutuklanır. Konya'da cezaevine atılır. Bu o kadar sıradan bir şeydir ki, hani yayının başında söyledim ya, olağan şüpheli olmak, her türlü belada bunlardan kaynaklanmıştır diyerek cezaevine atılan insanlardan biri olmak. Öyle çok insan vardır ki bunların içinde. Beraber hepinizin belki duyduğu Marco Paşa dergisini çıkarttıkları Aziz Nesin, Rıfat Ilgaz, onlardan ikisidir. Türkiye'de o dönemde yaşanan her şeyin sorumluları bellidir aslında. Bu insanlar, bu melanet tipler, bunlara Nazım Hikmet de eklenir mesela. Başka başka karakterler de girer devreye. Her türlü bela onların üzerinden defolunmaya çalışılır. Tek parti iktidardadır o zaman. Tek parti iktidarının içinde bile pek çok şeyin sorumluluğu üzerine atılmaya çalışılır. Bunlarla ilgili aslında çok fazla ses çıkartmaz Sabahattin Ali. Ama kendisine en çok dokunanlardan bir tanesi Atatürk'e hakaret gerekçesiyle cezaevine atılmasıdır. Bununla ilgili büyük feveran eder. Gerçekten büyük feveran eder. Hatta dönemin Milli Eğitim Bakanı tarafından ilginç bir yırtma yöntemi iletilir kendisine. Denilir ki senin aslında burada bir kumpasa gelmiş olabileceğin başkaları tarafından da söylendi. Ama burada Atatürk'e bağlılığını beyan edersen senin dışarı çıkmana göz yumabiliriz. Yani hapislik cezandan vazgeçmene göz yumabiliriz. O kadar zeki bir adamdır ki, o kadar yetenekli bir edebiyatçıdır ki, burada Sabahattin Ali önce yazıp yazmama konusunda büyük tereddüt eder. Yani böyle bir şeye edebiyat yeteneğini kullanmak doğrudur, değildir. Bütün bunları üst üste kullanıp kullanmamak konusunda tereddüt eder. Ama sonuçta bakar ki dışarıda mücadele etmek, içeriden mücadeleyi devam ettirmekten çok daha kolaydır. Oturur yazar. Yazar, hem de öyle bir şiir yazar ki o şiiri okuduktan sonra insanlar Atatürk'e bağlılığı konusunda hiçbir şekilde tereddüte düşmezler. Oysa kendisinin söylemeye çalıştığı başka bir şeydir. Mesela devletle, otoriteyle çatışmaları sırasında aslında kendisi için öncelikli olan bireysel özgürlüktür. Kimin yönetimde olduğu değildir onun derdi. Hatta birileri tarafından komünist, birileri tarafından faşist olarak nitelenirken kendi derdini anlatmakla çok daha büyük sorumluluk hisseder. Ve burada bireysel özgürlüğe duyduğu özlemle kendisine ilişkin pek çok şeyin yalan yanlış aktarılması arasında duyduğu sıkıntı çok daha büyük bir etki yaratır. Hatta o dönemde Mustafa Kemal'le Atatürk'le yapılan bir diyalog sırasında kendisinin affını talep ettiği söylendikten sonra Atatürk'ün, Hıfz Topuz yazar bunu hatıralarında, Atatürk'ün zaten bir suçu yoksa bunu neden bana soruyorsunuz diye fırça attı. Suçsuz bir insanı hapiste tutmayın dediği ifade edilir. Oysa burada yapılmaya çalışılan, tam da bugün içinde bulunduğumuz, konuştuğumuz kitap var ya, Kuyucaklık Yusuf'un, romanının tefrikasını yarıda bırakması nedeniyle kendilerinin sahibi oldukları gazetenin Sabahattin Ali'ye kurduğu bir kumpastır bu. Daha önce yazdığı, dost ortamlarında da defalarca seslendirdiği bir şiiri değiştirirler. Şiirin içindeki ifadeleri değiştirirler ve Atatürk'e hakaret ediyormuş gibi getirirler o hale. Oysa kendisinin Osmanlı'nın son devrine dönük yazdığı bir şiirdir ve orada ismi geçenler Osmanlı istibdadının içindeki insanlardır. Dedik yani Sabahattin Ali oturur o dizeleri yazar. Yani Atatürk'e bağlılığını beyan eden dizeleri. Mesela der ki hem bunları ne çıkar anlatsam bir dizeye. Hisler kambur oluyor dökülünce yazıya. Kısacası gönül verdim ulu gaziye. Göğsümde şimdi yalnız onun aşkı yatıyor. Bunu yazmak zorunda kaldıktan sonra dönemin Milli Eğitim Bakanı Hikmet Bayur'dur o zaman Milli Eğitim Bakanı, Mustafa Kemal'e çıkar ve der ki hani hakkınızda ağır bir şiir yazan bir öğretmen vardı, hatırlar mısınız paşam? O aftan yararlanarak tekrar öğretmenliğe atanmak istiyor. İşte Atatürk onun üzerine der ki aftan yararlanmasında bir sakınca var mı? Hayır paşam diye cevap verir Hikmet Bayur. Öyleyse neden bana soruyorsun der Atatürk. Burada hani olağan şüpheli olmak kavramının içinde özellikle bunu da anlatmak istedim ki neyin nereye geldiğini, hayatın nasıl aktığını insanlar bilsin. Oysa tam bu dönem hapishane şarkılarını yazmaya başladığı dönemdir. Dedik yani burada romanın içinden çıkıp zaman zaman şiire de kayacağız, şiiri de konuşacağız diye. Hepinizin bildiği o Sinop cezaevindeki ünlü şiirleri 1933 yılında yazar. 5 numaralı şiirdir. 5 numaralı hapishane şarkısıdır o aslında. Aldırma gönül aldırma. Başın öne eğilmesin. Aldırma gönül aldırma. Ağladığın duyulmasın. Aldırma gönül aldırma diye başlayan şiir var ya. İşte o 5 numaralı hapishane şarkısıdır. Daha önce 4 tanesinde yazıldığını düşünürseniz. Neden hayatı tutuklamalarla geçmiş bir insan olduğunu anlatabilirim. Bugün insanlar baktığı zaman şarkıların sözünden belki Sabahattin Ali'yi hatırlarlar. Ama o şarkıların sözlerinin nereye gittiğini bilmeyebilirler. Mesela hapishane şarkılarının içinde öyle ifadeler vardır ki dışarıda mevsim baharmış, gezip dolaşanlar varmış, günler su gibi akarmış, geçmiyor günler geçmiyor var ya, o da Sabahattin Ali'nindir mesela. İnsanlar bazen bir arabesk şarkının içinde duyarlar sözlerini. Neden bunu söyledim biliyor musunuz? Çünkü Sabahattin Ali aslında fark etmesek de hayatımızın her yerinde olan insanlardan bir tanesi. Romanda bıraktığımız yere dönelim. Bütün bunlar yaşandıktan sonra, yani o cinayet de işlendikten sonra aslına bakarsanız iş bir parça daha rahatlar Yusuf için. Çünkü Muazzez'le ilgili olarak önünde hiçbir engel kalmamıştır. Hem 320 altını borç veren Ali devreden çıkmıştır. Hem Şakir bir cinayet işlediği için en azından bir süre sessiz kalmaya mahkum olmuştur. Hem de önünde babasının yani Kaymakam Selahattin'in çok da arıza çıkartacağı bir aşk yoktur artık. Bunun üzerine işte açılmalar, hatta bir kaçırma yaşanır üzerine ve ondan sonra Muazzez'le Yusuf'un aşkları evlilik çemberi içinde. Yayının başında okuduğum parçayı unutmayın lütfen. O çemberin içinde başlar. Ama hayatın hiçbir yerinin tek düze gitmeyeceği, Sabahattin Ali romanlarının tamamında görüldüğü gibi yine benzer bir şey yaşanır. Araya olay kurgusunun içinde giren şey. Mesela Sabahattin Ali'nin hayatındaki o Almanya ayrılığı gibi bu kez babanın ölümüyle hayat değişir. Tıpkı kendi yaşamında olduğu gibi. Çünkü tam da bunları konuştuğumuz dönemde, yani o Almanya'ya gittiği dönemde Sabahattin Ali de babasını kaybeder ve eksikliğini çok hisseder. Çünkü anne figürü zaten çok ortada yoktur. Varlığı hatta daha büyük sıkıntılar doğurmaktadır. Anne figürü de çok olmadığı için iyice yalnızlığa mahkum olur. Kendini hep yalnız olarak niteler zaten. Yalnızlık onun hayatının en belirleyici unsurlarından bir tanesidir. İşte Yusuf'un yalnızlığı da burada başlar. Çünkü iki kadının, birlikte yaşadığı iki kadının sorumluluğunu alması kaçınılmaz bir durumdur. Ve babasının arkadaşı gibi görünen, aslında tam bir düzen adamı olan avukat tiplemesinde söylediği gibi artık inceden fakirliğe mahkum olmak zorundadır. Çünkü 50 ağaçlık bir zeytinlik, birkaç dönümlük bir arazi dışında hiçbir şeyleri yoktur ve o günün parasıyla gerçekten dişinin kovuğuna gitmeyecek, ailesini geçindirmesine yetmeyecek küçük bir servettir bu. Kaymakam Selahattin öldükten sonra yerine genç bir insan atanır. Kaymakam İzzet. Gelir, İlk andan itibaren kendisini ölümünden önce yanında işe alan, yani kaymakam yanında yazıcılık yaptırmak üzere işe alan, öyledir çünkü Yusuf'un yapabileceği başka bir iş yoktur. Orada en azından bir iş öğrenmesini, düzenli bir gelir olmasını ister Kaymakam Selahattin. Kızının da iyi yaşamasıdır burada biraz söylemeye çalıştığı hikaye. Ama yeni kaymakamın gelişiyle hayat zorlaşır ve yeni kaymakamın gelişinden sonra kasabanın eşrafıyla kurduğu ilişkiler içinde biz romanın başında bıraktığımız o fabrikatör Hilmi Bey'i, oğlu Şakir'i, Şakir'in en yakın yancısını Hacı Ethem'i tekrar romanın içinde görürüz. Çünkü bu kez yeni kaymakama yanaşmışlar. Değişen jandarma komutanı ile birlikte neredeyse kasabayı ele geçirmek üzere harekete geçmiş durumdalardır. Tahsildarlık görevi verilir Yusuf'a. Aslında yapılmaya çalışılan şey yine Şakir'in kurduğu bir plandır ve eşini yalnız bırakarak köy köy gezerek devlet adına vergi toplamak gibi tırnak içinde ulvi bir görev tevdi edilerek kendisinin evden uzaklaşması sağlanır. Başka bir çaresi yoktur. Bildiği çok şey yoktur. İsyan duygusu yoktur Yusuf'un, daha önce de konuştuğumuz gibi. Yusuf yola çıktığı andan itibaren hayat değişmeye başlar. Çünkü zaten başka bir hayata özenen, kendi yaşadığı hayatı aslında çok da içselleştiremeyen bu ilk baştaki Şahin'de anne karakteri, üvey anne karakteri kendisiyle birlikte bir parça daha fuhuş düzleminin içine kadar gidecek bir yaşam kapısı açar. Muazzez'e de, Yusuf'un eşine de, en büyük sevdasını da. Onunla birlikte günden güne silindiğini, solduğunu, yok olduğunu gözlemek zorunda kalır Yusuf. 10 gün, 15 gün evinden uzakta kalır. Bıraktığı bir iki mecidiyeli onların nasıl geçindiğini çok sorgulamaz doğrusunu isterseniz. Açlık kavramı çünkü onun bizatihi şahit olmadığı sürece üstünde çok durmadığı kavramlardan bir tanedir. Evin nasıl döndüğünü düşünmez. İşte tam bu noktada yavaş yavaş annesinin baskılarına da dayanamayan Muazzez o hayatın içine girer. Ve Muazzez'in bu yaşamın içine girmesiyle birlikte bizim de romandaki izlediğimiz o yol aslında sona doğru dört nala gider hale gelir. Burada söylenmesi gereken, belki konuşulması gerekenlerden bir tanesi Sabahattin Ali'nin getirdiği, burada konuşmalarının düzlemlerin içinde getirdiği kavramlardır. Çünkü eğer onları anlamazsak bu kadar anlattığımız hikayenin ayaklarının yere basmayacağını görürüz. Mesela yalnızlık kavramı bunlardan bir tanesidir. Demin söyledim ya, bu yalnızlık kavramı Kürk Mantolu Madonna'da da karşımıza çıkar. O soruyla birlikte, çocukluğumdan beri, küçüklüğümden beri yalnızım sözleriyle birlikte. Ama yalnızlığı öyle bir tarif eder ki, İçinde olmakla dışına çıkamamak arasında kendinize bir yer bulamazsınız aslında. Oralarda gidip gelirsiniz. Ve burada bu yayınları yaparken benim için de çok etkileyici, çok işe yarar şeylerden bir tanesi bir kez daha yaşandı. Bundan bir önceki roman üzerinde, Gazap Üzümlerinde konuşurken demiştim yani 30 yıl önce okudum ve ben görmemiştim, bunu anlamamıştım diye. Burada da çok şık bir selam göreceğiz birazdan mesela. Karanlık ve dar yollarda ellerinde cam fenerle komşudan dönen kadınlara ve birkaç sarhoşa rastladı Yusuf. Yavaş yavaş kasabanın dışına kadar uzanarak büyük çayın kenarına geldi. Uzun bir tahta köprüyü dereyi bu noktada aşıyor ve Havran'a, Kemer'e gidecek arabalar üstünden geçiyordu. Köprünün iki tarafında büyük çınarlar vardı. Hafiflemiş olan yağmur tekrar hızlandığı için Yusuf bu çınarlardan birinin altına sığındı. Tahta köprü iki tarafta taş rıhtımlara dayanıyor ve köpürerek gelen çamurlu sular bu rıhtımın önünde gürültülü bir anafor yapıyordu. Bulutların göstermediği bir ay ortalığa pek hafif bir ışık dağıtıyor ve iri yağmur damlaları derenin yuvarlanan sularına düşerek orada küçük ve hemen kaybolan halkalar bırakıyordu. Yusuf sırtını büyük çınarın gövdesine dayayarak gözlerini gecenin içine dikti. Derenin ötesinde, öte yakasındaki ağaçlar, şehre doğru uzanan ve üzerinde su birikintileri yer yer parlayan çamurlu yol, zaman zaman alçalıp koyulaşan ve yükselip açılan bulutlar, birbirine karışmış, birbirlerinin içinde kaybolmuş gibi görünüyorlardı. Sanki tabiatta bu anda müstakil hiçbir şey yoktu. Yusuf, kendi de bu muazzam ve yekpare geceye yapışık kandı ve korkuyla ürperdi. Fark ettiniz mi bilmiyorum ama, hani burada konuşmuştuk ya, hatırlayacaksınız. Ahmet Hamdi Tanpınar'dan Saatleri Ayarlama Enstitüsü'nü konuşurken, o muhteşem romanı konuşurken, Tanpınar'ın başka eserlerini tıpkı Sabahattin Ali'ye yaptığımız gibi şiirleriyle birlikte ele almıştık. Ve orada ne içindeyim zamanın ne büsbütün dışında, yekpare geniş bir anın parçalanmaz akışında diyordu ya. Bakın burada mesela Tanpınar'a çok ciddi, çok şık bir selam var. O yekpare andan bahsederek, yalnızlığını içine oturtarak yapıyor. 1932 yılı Varlık Dergisi'nde o şiirin yayınlandığı yıl. Bu roman 1937'de yazılıyor. Aslında kendisiyle ilgili yazılmış pek çok yazıda başka insanlar anılıyor. Ama Tanpınar'ın mesela anıldığını hiç görmemiştim daha önce. Bu dikkatimi çektikten sonra bana oldukça etkileyici geldi. Siz ne düşündünüz bilmiyorum. Ama işte kavramlar üst üste gelirken mesela aşk kavramını nasıl sorguladığını düşünmek zorunda kalıyorsunuz. Çünkü Sabahattin Ali'nin dışarıdaki hayatı, gerçek hayatı tam da bu kavram üzerinde dalgalanmalarla devam ediyor. Evlilik tam yayının başında konuştuğumuz, kitabının başında anlattığı gibi bir hastalık gibi aslında gündeme geliyor. Kendisi açısından baktığınız zaman. Evleniyor. Filiz Ali'nin annesi de olan Aliye Hanım'la, onunla yaptığı evlilik içinde bu evlilik gerçekleşmişken aşklarından vazgeçmiyor. Üstelik o aşklara büyük mektuplar yazmakta da devam ediyor. Hani burada konuştuk ya Ayşe Sıtkı İlhan, ona yazdığı mektuplardan bir tanesi, Nahit Hanım onlardan bir tanesi, o aşklardan biri. Hani Orhan Veli'nin şiirlerinde de gördüğümüz, Yalnız Seni Arıyorum var ya, orada gördüğümüz insanlardan biri. Ondan cevap alamıyor. Başka bir arkadaşın aynı şekilde aşılıyor. Ondan tersleniyor falan. Ama evlilikle birlikte sürekli olarak hep şunu anlatıyor. Yani aşk başka bir yerde de bulunabilir. Aşk üzerinde başka bir yerde de tartışılabilir. Hatta evlenmesine rağmen aşklarının devam edeceğini de söylüyor bir yanıyla. Ve diyor ki, hayatta hiçbir şey ona kıymetli görünmemiş, peşinden koşmak, erişmek, sahip olmak arzusu vermemişti. Etrafına daima bir yabancı gözüyle bakmış, hiçbir yere bağlanma arzusu duymamış, bu yalnızlığının gururu içinde memnun olmaya çalışmıştı. Şimdi ilk defa bir şey istiyor, hem de korkunç bir şiddetle istiyordu. Fakat niçin bu istek bir imkansızlıkla beraber gelmişti? Niçin hayatının bu en büyük arzusunu, şimdiye kadar belki yine içinde fakat en gizli yerlerde saklı duran bu arzuyu hapsedildiği yeri parçalayarak ortaya çıkar çıkmaz öldürmeye mecbur kalıyordu? Niçin? Kim için? Halbuki Muazzez'e karşı olan hisleri büsbütün başkaydı. Onu hariçte bir mevcut, yabancı ve başka bir insan olarak düşünmüyor, kendisinin bir parçası, kolu, gözü ve yüreği olarak tasavvur ediyordu. Burada beğenmek veya beğenmemek, sevmek veya sevmemek, hayran olmak veya küçük görmek bahis mevzu olamazdı çünkü böyle şeyleri bir kere bile kafasından geçirmemişti. Muazzez'e dair içinde uyanan ve şuuruna varan his onun kendisinden koparılması ihtimaline karşı duyduğu müthiş bir acı oldu. Aşk kavramından böyle bahsederken bir yanıyla da baktığınız zaman diğer kavramları nasıl yaptığını, nasıl anlattığını, hani bunun içinde insanları karşı cinse aşık olunacak kişiler olarak görmesine rağmen onları değerlendirmesini de merak ediyorsunuz. Bakın romanın içinde böyle bir bölüm var. Kızlardan bahsettiği bir bölüm. Bereket versin, evde kapalı kalan ve ehli bir hayvan halinde fakat çok daha maksatsız büyüyen kızların hepsinde olduğu gibi onda da Muazzez'den bahsediyor. Vücudunu ve kafasını hiçbir şeyle meşgul etmeden, hiçbir şey düşünmeden ve hiçbir şey yapmadan saatlerce, günlerce, belki aylarca, senelerce beklemek kabiliyeti vardı. Ve içini yakan düşüncelerden bitap hale gelince bu mutlak hiçliğin kucağına atılıyordu. İşte bütün bunlar devam ederken, roman tam da bu minval üzere giderken biz artık kaçınılmaz sona doğru yaklaşıyoruz. Hani dedik ya o büyük yalnızlık, içinde debelendiği yalnızlık, Sabahattin Ali'nin doğduğu anda belki kalbine oturan, çocukluğuyla birlikte iyice yerleşen, ilk gençliği, daha sonra yurt dışına çıkışı, Almanya'dan dönüşü, fikirsel hareketlerin içindeki yeri, sürekli tutuklanmaları, yaşadığı acılar, çıkarttığı dergiler, Aziz Nesin ve Rıfat Ilgaz'la birlikte çıkarttığı, Malum Paşa, Marco Paşa ile başlayan, Marco Paşa, Malum Paşa, Ali Paşa, üstüne sürekli isimler koyarak aslında otoriteyle sürekli kavga eden bir figür olarak görülmesine neden olan o düzlem içinde Sabahattin Ali'nin hayatı da bir şekilde böyle devam ediyor. Ve burada belki yalnızlığına vurgu yapmak için tam da okunması gereken bir şiir var bana kalırsa. Sabahattin Ali'yi en iyi anlattığını düşündüğüm şiir, kendini en çok, en net anlattığını düşündüğüm şiir bu. Çünkü öyle ipuçları veriyor ki bize, bu şiirle birlikte aslında Sabahattin Ali karakterini çok daha fazla, çok daha derinlemesini anlıyoruz. Şiirin adı Melankoli. Beni en güzel günümde sebepsiz bir keder alır. Bütün ömrümün beynimde acı bir tortusu kalır. Anlayamam kederimi. Bir ateş yakar derimi. İçim dar bulur yerimi. Gönlüm dağlarda bunalır. Ne kış ne yazı isterim. Ne bir dost yüzü isterim. Hafif bir sızı isterim. Ağrılar sancılar gelir. Yanıma düşer kollarım, görünmez olur yollarım. En sevgili emellerim, önüme ölü serilir. Ne bir dost, ne bir sevgili, dünyadan uzak bir deli. Beni sarar melankoli, kafamın içerisi ölür. Tam da bu söylediği gibi işte, kafanın içerisinin ölmesi artık romanın içinde de Yusuf'a cinayetten başka çıkar yol bırakmayacak bir zemin hazırlar. Öyle bir yere getirir ki hayatını, Yusuf'un da başka bir çıkar yolu kalmaz. Bildiği gerçekliğe daha fazla dayanamayacağını anlar. Çünkü biz romanın devamında görürüz ki Yusuf'un da söylediği şeyler aslında pek çok bilmezden geldiği şeylerin kaçınılmaz olarak yüzüne çarpmasıdır. Son tahsil ziyaretine çıkmadan önce eşiyle mecbur kalır, üstü kapalı iki cümle konuşur, sadece o kadar. Hani karakterini anlatmaya çalıştım ya, Yusuf çok konuşan biri değildir. Susarak cezalandırır, susarak anlatmaya çalışır, susarak anlaşılmaya çalışır aslında. Ne olur bunu yapma der, kayınvalidesini karşısına alır. Kendin ne yaşadığın beni ilgilendirmez ama karımı götürme o toplantılara, akşam toplantılarına. Çünkü yavaştan artık o sarmalın içinde küçücük bir yer olan Edremit'te bile namı duyulacak kadar tırnak içinde kötü yolun yolcusu olmuştur Muazzez annesi ile birlikte, Şahinde ile birlikte. Çıkar son tahsilat seyahatine ve o tahsilat seyahatinde artık dayanılmaz bir şekilde evine dönme arzusu duyar. Çünkü yaşananın ne olduğunu üç aşağı beş yukarı bilmektedir. Fakat dönemez, hastalanır çünkü karın kışın altında. Hatırlayacaksınız, roman ağır yağmurla başlamıştı. Zaten karla biter roman sonunda da. 3-4 günlük bir hastalık sürecinin ardından hafif iyileşme belirtileri gösterdiği anda yalın yapıldak hemen yola koyulur, geri döner. Ve geri döndükten sonra sanki bir cinayet romanı gibi, cinayet romanının son sahnesi gibi yaşananları bir son derece hızlı akan bir cinayet sahnesi görerek anlarız. Çünkü Yusuf eve döndükten sonra o kaçınılmaz şekilde başına gelecekleri bildiği tabloyu tek tek gözüyle görmeye başlar. Bakın burada Yusuf'un aslında tavrı, sonda işlediği cinayetler yine 30 sene sonra bana başka bir şey çağrıştırdı. O günlerde görmediğim ama bugün baktığımda evet anlamı budur dediğim bir şey. Çünkü Yusuf eve döndükten sonra o işret alemine şahit olur. Eşi gözünden bile sakındığı, bakmaya kıyamadığı Muazzez'i annesiyle birlikte sarhoş masasının mezesidir. Hatta jandarmanın bölük komutanı kucağına almaya çalışmaktadır. Yarı sarhoş haldeki Muazzez'i bir yandan ut çalınır, bir yandan kaymakamın da içinde olduğu, başından beri aslında bütün melanetin tasarlandığı grup, fabrikatör Hilmi, oğlu Şakir, onların en yakın yandaşları, pisliklerini temizleyicileri Hacı Ethem, ut çalan bir insan, kır saçlı, öyle anlatılır sadece, Şahin de kendisinin hayatını zindana çeviren insan, hepsi bir masanın başında eğlenmektedir, içkiler içilmekte, bir yandan da Muazzez taciz edilmektedir. İçeri girdikten sonra atı için yanında taşıdığı kırbacı çıkartır. Kaymakamdan başlamak üzere hepsini kırbaçlamaya başlar. Bu arada kaymakam silahını çektiği anda çok ilginç bir şey, bence güzel, kurguda çok son derece özel bir kurgu yapılarak, Sabahattin Ali'nin üstün yazma yeteneği bu. Lamba devrilir. Lamba devrildikten sonra karanlığa bürünür oda ve kulağının kenarından geçtiğini duyduğu bir kurşun eşliğinde görev için kendisine verilmiş silahını çıkartır Yusuf. Odada karanlığa rastgele ateş etmeye başlar. Burada o kadar ilginç bir şey olur ki benim de 35 sene sonra fark ettiğim. Bütün otorite figürleriyle hesaplaşır aslında. Kendisinin hayatını zindana çevirdiğini düşündüğü herkesle. Şahin de üvey anne, yani onu bu kadar kötü bir yaşama mahkum eden, sevmeyen insan olarak. Kaymakam İzzet, babasının mirasına konan, onun iyi adını lekeleyen, devlet bakışını kötüleyen insanlardan bir tanesidir. Jandarma Bölük Komutanı Kadri, parayla iş yapan, insanların ifadelerini değiştiren, yani insanları aslında adaletten uzaklaştıran tiplerden bir tanesidir. Şakir bir tecavüz suçlusudur. Hacı Ethem bütün bu kurgunun içinde aslında planları yapan insandır. Hepsini tek tek cezalandırır. Ve sonrasında karanlığın içinde el yordamıyla seslenerek Muazzez'i bulur. Karanlıkta kucaklar, atına biner ve uzaklaşır. Uzunca bir müddet gittikten sonra artık atın da yürüyemeyeceğini anladığı için iner, karların içinde otururlar beraber, üzerindeki gocuğu çıkartır, eşini örter. Aralarında sadece Muazzez ve Yusuf sesleri duyulur. İyi misin? İyiyim, bu kadar. Ama sesi giderek yavaşlamaya başlar Muazzez'in. Sonunda gün ağardıktan sonra fark eder ki Muazzez'in boynunda da bir kurşun yarası vardır. Ve o kurşun yarasının kendi silahından çıkan kurşunla mı olduğu, yoksa mesela kaymakamın ateşlediği silahtan, jandarma bölük komutanının ateşlediği silahtan mı çıktı, tartışılmaz, bu konuşulmaz. Ama Muazzez'in ölümü gerçekleşir. Orada cebinden çıkardığı bıçakla kar üzerinde bir mezar kazar. Ve o mezarı kazdıktan sonra da atını yeni bir hayata doğru sürer. Tam da Sabahattin Ali'nin söylediği ifadeyle yeni bir hayat. Umutla umutsuzluğun bir araya geldiği, çarpıştığı, harmanlandığı, dediğim gibi kendi yaşamı hapislerle savaşlar arasında geçmiş 41 yıllık kısacık bir ömür olan Sabahattin Ali'nin muhteşem romanı Kuyucaklı Yusuf. Böyle bir kurgunun içinde gezer. Ama bize anlattığı şeyler kuşkusuz sadece bu kadar değildir. Otoriteyle, o figürlerle karmaşıklaşmış ilişkiler, kavgalar, mücadeleler, sürekli olarak olağan şüpheli olarak görülüp tutuklanmak, evinden, hayatından, çocuğundan, Filiz Ali'den uzak kalmak. Tam burada yaşandığı gibi bir süre sonra artık Sabahattin Ali'nin hayatını da etkilemeye başlar. Yani Yusuf'un kaçınılmaz sona gelişi gibi Sabahattin Ali'nin hayatı da kaçınılmaz sona doğru ilerlemektedir. Dönemin önemli sanat insanları Cimcoz ailesi, Adalet Cimcoz biliyorsunuz, onun eşi Mehmet Ali Cimcoz'la birlikte, ki zaman zaman burada da eleştirilir, herkesle çok yakın olmak, herkesle diyalog kurmak. Oysa tam da Sabahattin Ali karakterinin kaçınılmaz halidir bu. Herkesle konuşabilen, herkesle görüşebilen, hatta Mehmet Ali Cimcoz'un anlattığı bir anı, sağ olsun Zeynep Hoca'nın, Zeynep Candır'ın doktora tezinde rastladım, ben bilmiyordum. Mehmet Ali Cimcoz şöyle anlatıyor. CHP'nin düzenlediği, o zaman tabii Cumhuriyet Halk Fırkası'nın düzenlediği bir parti var. Bu partide de bir davetiye yollanıyor Mehmet Ali Cimcoz'a, siz de katılın diye. Bir takım insanlarla bir araya gelmek istemiyorum, ben gitmek istemiyorum diyor ve yalandan Sabahattin Ali'ye teklif ediyor. Sabahattin Ali diyor ki ben katılırım, senin frağını bana ödünç versene. Oysa kısa boylu bir adam. Ama senin orada görmekten hoşlanmayacağın insanlar var diye söylüyor Mehmet Ali Cimcoz. Önemli değil, onlarla da konuşmak lazım diyor. Herkesle konuşulmayı, herkesin anlaşılabilmesini, herkesin anlaşılabilmeyi hak ettiğini düşünen bir insan Sabahattin Ali. Bütün yaşamı böyle. Sağcılar tarafından solculukla eleştirilirken, mesela dönemin başbakanı Şükrü Saracoğlu'yla aslında solcular tarafından gitmekle çok eleştirildiği Karpiç lokantasında karşılaştığında Şükrü Saracoğlu kendisine diyor ki, üzerindeki kıyafete baktığım zaman senin nasıl bir komünist olduğunu anlayamıyorum. O da diyor ki cevaben söylediği şeyde, biz başardıktan sonra bütün proleterlerin nasıl giyinmeyi hak ettiklerini göstermeye çalışıyorum. Hayatı böyle dalgalanmalar içinde geçen bir insan Sabahattin Ali. Ama herkesle konuşmak, herkesle anlaşmak, herkesin anlaşılmayı hak ettiğini düşünen bir insan. Belki bunların içinde en fazla anlaşılmayı kendisinin hak ettiğini düşünüyor ama bu imkan ona verildi mi? Sağdan da soldan da çok verildiğini düşünmüyorum doğrusunu isterseniz. Hala bugün bile eleştiriliyor. Mesela çok güzel giyinmekle eleştirilir Sabahattin Ali'ye. İçinde bulunduğu hareketin bu konudaki eleştirisi çok ağırdır kendisine. Oysa kendisi mesela kendini hiçbir zaman komünist görmediğini defalarca anlatır. Hatta birkaç söyleminde ben kimim ki komünist olayım diye söyler. Ben ona ulaşamam diye bahseder. Sosyalizme inanan bir insandır, eşitliğe inanan bir insandır. İnsanların arasındaki eşitliğin yaşamın vazgeçilmezi olduğuna inanan bir insandır. Ve hayatı tam da bu noktada artık çekilmez hale geldikten sonra en son yaşadığı 4 aylık tutuklanmanın ardından kamyonet alır. Kamyonetle nakliyeciliğe başlayacağını söyler. Kamyonetin finansmanını sağlayanlar Cimcoz çiftidir. Hatta o dönem arkadaşlarının pek çoğu bu parayı kabul etmemesini, böyle bir hayata geçmemesini söyler. Bakın Yusuf'un hayatıyla ne kadar benziyor değil mi? Başka bir iş yapamazsın sen diyerek. Ve burada yapmaya çalıştığı şey Anadolu yollarında Edirne'den peynir alarak bütün Anadolu'ya pazarlamak olarak duyurulur. Aslında hedefi çok nettir. Edirne üzerinden Türkiye'den çıkmak istemektedir. Çünkü burada tıpkı Almanya'dan dönüşünde yaşadığı sıkıntılar gibi ağır sıkıntılar yaşanmaya başlamış ve canının tehlikede olduğunu çok net bir şekilde görmeye başlamıştır artık Sabahattin Ali. Bunun için daha önce cezaevinde beraber yattığı, eskiden tanıdığı bir suçluya ulaşır, Berber Ali'ye. Onunla konuşurlar. O başka birini bulur, Ali Ertekin. Kaçmayı organize edecektir ve organizasyon içinde Kırklareli yakınlarında bir yerde Sabahattin Ali'nin ölüsü bulunur. Çok uzun süre sonra bulunur. Çünkü Ali Ertekin başka bir soruşturmadan dolayı evi arandığı sırada Sabahattin Ali'nin eşyaları ele geçer ve sorgulanır, bunları nereden bulduğu sorulur. İşte ondan sonrası zaten tıpkı yaşamın içindeki karmaşa gibi bambaşka yerlere götürür getirir bizi. Çünkü ifadesinin bir bölümünde Ali Ertekin kendisini milliyetçi duygularını incittiği için başına sopayla vurarak öldürdüğünü söyler. Ama başka bir söylentiye göre aslında devletin hiç hoşlanmadığı, yok olmasından memnun olacağını bildiği için başkalarının eliyle, derin eller vasıtasıyla öldürttüğü de ifade edilir. Mesela Kırklar elinde ağır işkencelerden geçtikten sonra ölüsünün o noktaya atıldığı söylenir. Ama ne olduğunun çok önemi yoktur. Sonuçta makbul olmayan bir vatandaş ortadan kalkmıştır. Sağcılar da, solcular da bu işin üzerine çok fazla durmazlar. Çok fazla durulmaz. Çünkü o dönem kendini böyle tanımlayan insanların can korkusu vardır. Ve Sabahattin Ali o yitip giden figürlerden sadece bir tanesidir. Ama öyle bir figürdür ki arkasında bıraktığı bütün bu eserlerle birlikte, yani Kuyucaklı Yusuf'la, içimizdeki şeytanla, kaçınılmaz olarak Kürk Mantolu Madonna'yla, oyunlarıyla, şiirleriyle, yazdığı düz yazılarla hayatımızın mutlaka ama mutlaka bir yerine oturmuş insanlardan bir tanesidir Sabahattin Ali. Bana kalırsa şiirinden uzakta anlaşılacak bir insan değil diyorum ya. Mesela şöyle anlatır kendisi. Yaşamı nasıl kurguladığını anlatırken kendi öfkelerini, nefretini, sevgisini çok rahat ifade eden insanlardan bir tanesidir. Yazma yeteneği çok büyük olduğu için mesela şunu anlatmadan geçmemek lazım. Almanya'da bulunduğu dönemi tartışırken, o döneme ilişkin hayatını anlatırken çok sert ifadeler kullanır. Bugün Sabahattin Ali'nin söyleyeceğine ihtimal vermeyeceğiniz ifadelerden bir tanesi. Mesela okuduğu zaman insanlara çok değişik gelecek şeyler. Sabahattin Ali figürü kafanızda oluşsun diye. Der ki, burada her şey, şehirler ve insanlar nursuzdur, Dawson'la roman şiirinde. Alamanlar adeta besili bir domuzdur. Sokaklar saatlerce uzanır bükülmeden, Alamanlar dolaşır üzerinde gülmeden. Bu Maria Puder karakterinde de o sertliği, Alman bakışını, hayatın dalgalanmasına rağmen dönüp gitme ihtiyacını çok rahat anlatır. Ve bana kalırsa, Sabahattin Ali'yi en iyi tanımlayan, bugünkü yayınında sonu olmayı hak eden şiiri. Çünkü benim de kendisine baktığım zaman karakterinde gördüğüm şey bu. Bence üzerinde en çok konuşulması gereken, en çok tanımlanması gereken şey de bu. Sabahattin Ali denilince anlaşılması gereken de bu. Hayatı nasıl tanımladı? Hayat ne fazla gülmek ne de yasa girmektir. Mevzuatı çiğnemek, talihi devirmektir. Dünyayı parmağının ucunda çevirmektir. Yaşamak, yatağından seller gibi taşmaktır. İnsan ki gelip geçer dünyadan nefes gibi, ne büyük ıstıraptır yaşamak. Herkes gibi. Yükseksin. Tatlı bir ses olamaz bu ses gibi. Yaşamak kartal gibi göklerde dolaşmaktır. Halik ki her mahluktan başka yarattı bizi. Zaman bir avuç toprak yapsa da cismimizi. Kainat hayretlerle anmalı ismimizi. Yaşamak asırları bir hamlede aşmaktır. Asırlar aşan bir şair, yazar, çok önemli bir edebiyat insanı Sabahattin Ali'yi andık bugün. Kuyucaklı Yusuf eşliğinde. Arkada gördüğünüz burada Kuyucaklı Yusuf'un çizgisi Gökçe Erverdi'nin yaptığı. Onu da özellikle tavsiye ederim hepinize. Kürk Mantolu Madonna da var ve bir müjde gibi söyleyeyim bunu. Gökçe aynı zamanda şimdi de içimizdeki şeytanı çalışıyor. Sanırım yeni yılın ilk 1-2 ay içinde o da çıkacak, o da ulaşacak. Umarım sevdiniz. Umarım Sabahattin Ali benimle birlikte konuşmak hoşunuza gitti. Çünkü Sabahattin Ali konuşulması gereken bir insan, üzerinde durulması gereken bir insan. Sadece yargılanıp anlatılması, iyilikleriyle değil sadece, kötülükleriyle değil sadece, hepsiyle birlikte değerlendirilmesi gereken bir insan. Sabahattin Ali bir insan, her şeyden çok belki bunu anlamayı isteyen bir insan. Ama mektuplarında söylediği gibi, demin melankoli şiirinde size okuduğum gibi, aslında yalnızlığa tahammül edemeyen bir insan. Çünkü öyle büyük bir yalnızlıktan geliyor ki, çocukluğu boyunca, tıpkı Kürk Mantolu Madonna'da anlattığı gibi Berlin'de de yalnızım, bütün dünyada da küçüklüğümden beri diyor ya, işte o yalnızlığı mutlaka birileriyle paylaşmaya çalışan bir insan. Ve yalnızlıklar içinde başlayan yaşamı yine yalnız, tüm gerçeği kimsenin bilmediği şekilde sonlanıyor. Tıpkı Kuyucaklı Yusuf'un hayatında olduğu gibi. Ama beni yalnız bırakmayın, beni kendime bırakmayın diyor Ayşe Sıtkı İlhan'a mektuplarında. Bütün dostlarına da çağrısı bu. Ama o yalnızlık içinde bitiyor hayatı. 41 yıllık bir hayat. Ama arkasında bıraktıkları işte bunlar. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. İyi ki varsınız. İyi ki, evet, Türkiye'nin başka sorunları da var. Biz bambaşka bir dünyada yaşıyoruz. Çok da ağır şeyler yaşıyoruz üstelik. Ama edebiyat bütün bunlar içinde ruhlarımızı sağaltmanın, iyileştirmenin yollarından bir tanesi. Biz vazgeçmeyeceğiz diyerek buraya geliyorsunuz. Doğru. Biz aynı şeyleri okumuyoruz belki. Ama okumamız gereken şeyleri burada paylaşmaya çalışıyorum. Ben anlatırken size özellikle tek boyutta anlatmak istemiyorum ki insanları yaşamlarından kopartıp sadece edebi bir figür gibi algılamayın. Bence böyle algılamak büyük haksızlık. Onların yaşamlarını da bilmemiz gerekiyor. Yaşamlarının nereden gelip nereye gittiğini de bilmemiz gerekiyor çünkü. Bu yayınların sürmesi için eğer desteğiniz olup olmayacağını düşünüyorsanız, evet, bu yayınları destekleyebilirsiniz. Yayının sonunda göreceksiniz. Ama edebiyat sever insanlar olarak, Hafta içi bir günün sabah saat 9'unda bir araya gelebiliyorsak, bana kalırsa hala ama hala bir umut var. Tıpkı Sabahattin Ali'nin Kuyucaklı Yusuf'un son iki cümlesinde yaşanan bunca ağırlığa rağmen söylediği gibi, yeni bir yaşamın, yeni bir hayatın mümkün olduğunu duyabilmek gibi. Belki burada yapılması gereken şey, Kaymakam Selahattin, onun yetiştirdiği, büyük yalnızlıkları yaşayan Kuyucaklı Yusuf, onların hayatlarındaki sessizliğe sahip olmamak olduğunu anlayabiliriz. Yarın sabah 2020 yılının bir değerlendirmesini, bir derlemesini yapacağız. Aralık ayı, Aralık 2020 serbest uçuş dertleşme yayını yapacağız ve oturup bunu konuşacağız. Bir gündem maddemiz olmayacak. Her şeyi ama her şeyi konuşacağız. Sorularınızı hazırlayın. 1,5 saatlik bir yayın içinde soru cevap yapacağız çünkü. Bugün için hepinize bir kez daha teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. İyi ki edebiyatın biraz daha güçlenmesi için, insanların biraz daha edebiyata bağlanması, hayatlarını biraz daha sadeleştirebilmesi için destek veriyorsunuz. Çünkü bunu birlikte yapabilmek çok kıymetli. Çünkü okudukça çoğalacaksınız. Çünkü okudukça çoğalacağız. Yarın sabah saat 9'da ölmezse kalırsam ben buradayım. 2020 yılının son yayınında, serbest uçuş dertleşme yayınında görüşmek üzere. Herkese çok güzel, çok sağlıklı bir gün diliyorum. Hoşçakalın.